Ayrım 37, Vulkan'ın Yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 331. Harry White alt dudağından sarkan yarısı içil bir sigarasıyla sendeleyerek bara girdi. Kendisinin ve Mercer'ın barda kamburlaşma adını verdikleri şekilde omuzlarını sarkıtarak bara oturup, Tiny'nin çoktan doldurmuş olduğu Jack ve Ginger'ı bir dikişte bitirdi. Henna bütün bunların 40 yıl önce bir maden cevheri şilebinin batması kadar önemsiz bir şeyle başlamış olmasına inanmak zor dedi. Hala dalgın gözlerle Harry'e bakan Mercer, "Eğer sen o gemideysen o kadar da önemsiz değildir," diye cevap verdi. "Ne demek istediğimi biliyorsun. Grandin Phoenix'in mürettebatı bu ülkeyi bölmesine ramak kalan bir komplonun başlangıcı olduklarını bile öğrenemeden öldü." Mercer sakin bir sesle, "O kadar da emin olma," dedi. Sonra da Harry'e seslendi. "Ne yani? Ben seyahatten döndüm ve sen benimle uğraşmıyorsun öyle mi?" Harry kendisini bar taburesinden kaldırıp bölmeye doğru yürümeye başladı. Takım elbiseli bir adamla konuştuğunu görünce vergi dairesinin en sonunda vergi sahtekarlığından seni enselediğini zannettim. Uzak durmak iyi olur dedim. Harry bölmede Henda'nın yanına kayarken Mercer bir kahkaha attı ve sonra her heceyi uzatarak "Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Richard Henna," dedi. "Maden cevheri taşıyıcısı Grandin Phoenix'in eski kaptanı Ralph Michael Link'le tanışmanı istiyorum." Mercer hayatı boyunca bir daha asla o anda Harry ile Henda'nın yüzlerinde gördüğü inanmazlık ifadesini hiç kimsenin yüzünde görmeyecekti. İkisinin de ağızları fark edilebilecek derecede açılmıştı ve Mercer'a boş, ifadesiz gözlerle bakıyorlardı. Hazreti İsa'nın ikinci kere geleceğini açıklamış olsaydı gösterilecek tepki bundan daha olağan olurdu. İki adamın da konuşmalarına fırsat kalmadan Mercer açıklama yaptı. Pearl Harbor'da hastaneden çıktıktan sonra yeni volkana en yakın büyük ada olduğu için Kauai'ye gittim. 1954'ün o gecesinde meydana gelen kazadan sağ kalan birilerinin olup olmadığını öğrenmeyi umuyordum. Orada Ralph Link adlı bir kaptanın Phoenix'in batmasından 4 gün sonra perişan bir halde kıyıya çıktığını hatırlayan May Turner adında yaşlı ama enerjik bir hanımefendiyle tanıştım. Bir bacağını köpek balıklarına kaptırmış. Harry bilinçsiz bir hareketle dizinden aşağısı protez olan bacağı yerine sağlam bacağını ovuşturdu. Ona bakıp iyileştirmiş ama daha sonra ondan bir daha haber almamış. Harry sakin bir sesle, "Ben olduğumu nereden anladın?" diye sordu. "Benim adıma bütün bu karmaşayı başlatan o telgraf oldu. Tish'in ölmüş babasından gelen telgraf. Önce kimin göndermiş olabileceğine dair bir fikrim yoktu. Fakat Valeri Borodin'in Tish'le ilişkisi olduğunu öğrendiğimde o göndermiş olmalı diye düşündüm. Lakin o bunu reddetti. Ondan başka benim bu işe bulaşmamı isteyen ve Jack Talbot'ın benim arkadaşım olduğunu kimin bildiğini düşündüm. Sonra Jakarta'dan gönderilen telgrafın elime ulaşmasından bir gece önce seninle konuştuğum aklıma geldi. Sana Jack'in Endonezya'da çalıştığını ve kızının yaralanmış olduğundan haberi olup olmadığını merak ettiğimi söylediğimi anımsadım. Beni neden bu işe bulaştırmak isteyebileceğini düşünmeye başladım ve intikam istediğin sonucuna varmam sayesinde senin Grandin Phoenix'in mürettebatından biri olman gerektiğini kavradım. May Turner kuşkularımı doğruladı. Telgrafı Jakarta'dan nasıl gönderdiğini bir türlü çözemedim ama. Aslında kolay oldu. 54'ten beri denizlerde dolaşmıyorum ama dünyanın dört bir yanında hala tanıdığım denizciler var. Endonezya'da birini tanıyan bir arkadaşımı arayıp telgrafı göndermesini sağladım. Henna yumuşak bir sesle "Neden?" diye sordu. "Sigorta parası uğruna Phoenix'i batırmak için o aşağılık heriflerle bir anlaşma yapmıştık. Bizi almaları gerekiyordu. Onun yerine can kurtaran sandallarındayken bize ateş açtılar. Bütün mürettebatımı öldürdüler. Ben de iki yerimden isabet aldım. Vurulduktan sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde ters dönmüş bir filikaya tutunuyordum. Ve akşam yemeği sonrası nane şekeri yerine beni yiyen büyük beyazla beraberdim. Kendimi bota çektim. Nefretim hayatta kalmamı sağlamıştı ve sonunda Hawaii'ye ayak bastım. May beni iyileştirdikten sonra olayın sorumlularını aramaya başladım. Gemiden bir adamın sağ kaldığını öğrenememeleri için adımı da Harry White olarak o zaman değiştirdim. Lanet olası 20 yıl boyunca aradım ve hiçbir yere varamadım. Hawaii civarında her gemi kayboluşunda kontrol etti. Bazıları yasaldı. Yelkenler alabora olmuş halde bulunmuştu. Fırtına falan bu tür şeyler. Ama bazılarının benim çocuklarımı öldüren adamların başlarının altından çıktığından emindim. Fakat o gemilerle benimki arasında kesinlikle bir bağlantı bulamadım. 20 yıl sonra umudumu kaybettim ve Washington'a yerleştim. Kendimi bir fiyasko gibi hissediyordum. Sonra UAI'nin gemisini vurduklarında aradan geçen 10 yıl sonra belki öcümü alma fırsatım olur diye düşündüm. Elbette hükümet soruşturma yapacaktı ve kaybolma olaylarının belli bir şablonu olduğunu görecekti. Hatta bir şekilde onlara yardım edebileceğimi bile düşündüm. Ama Tanrım, 80 yaşımı zorluyorum, beni artık kim dinler? Mercer'a döndü. Bana arkadaşının kızının o gemiden sağ olarak kurtarıldığını söylediğinde alın yazısı denilen şeyin nasıl çalıştığını anladım. Arkadaşımı aradım ve senin aracılığınla mürettebatımın intikamını alabileceğimi umarak onun Endonezya'daki arkadaşının senin ofisine o telgrafı göndermesini sağladım. Dinle Mercer, seni bu işe bulaştırmakla hata ettim ama kendime engel olamadım, özür dilerim. Mercer eski dostuna uzun bir süre baktı, yüzünde bir maskeyle gözleri ifade eden yoksun. Sana Harry diye mi hitap edeyim, Ralph diye mi? Harry suratını asarak, Ralph Link olduğumdan daha uzun zaman Harry White oldum ben diye cevap verdi. Tamam Harry, eğer bundan sonra benim evimde Jack Daniels içmek istersen kendi içkini kendin getir, zira ben onu ağzıma koymam. Mercer sırıttı ve Harry'nin omzuna bir şaplak atmak için masanın karşısına elini uzattı. Harry neredeyse gözyaşlarına boğulacaktı. Teşekkürler Mercer. O gece ölen çocuklarımın öcünü aldığın için, anlayışın için teşekkürler. Mercer bir dahaki sefere senin savaşlarından birinde çarpışacaksam diye dalga geçti. Karşıma kahrolası KGB'nin çıkmamasına dikkat et, tamam mı? Bölmeden çıkıp ayağa kalktı şimdi beyler. İzninizle özel hemşiremi havaalanından almam lazım. Benim döndüğüm uçakta yer bulamamıştı da. Harry ve Dick hep bir ağızdan özel hemşire mi dediler?
Şey pek hemşire sayılmaz. Daha çok fizik tedavi uzmanı gibi bir şey. Yapımcısı ona bir hafta izin verdi. Ben de bu bir haftayı onunla Annapolis'te bildiğim küçük bir otelde geçirmek istiyorum. Görünüşe bakılırsa yanıldın Dick. Kahraman kızı sonunda kapıyor.
Mercer iki adamın da ağızlarını açmalarına fırsat vermeden bardan ayrıldı. Havaalanına gidip Jill Zhu'yu almak için sadece yarım saati vardı. Oradan otele gitmekte bir saatlerini daha alacaktı. Mercer'ın vücudunun belli bir bölgesi ona o zaman Jill'in terapisine ihtiyaç duyacağını söylüyordu. Hanya Girit. Bir zamanlar güçlü Venedik Ticaret İmparatorluğu'nun ileri karakolu olan kıyı kasabası Hanya, yeniden doğuşunun veli nimetinin üzerinde bıraktığı etkilerin büyük bir bölümünü hala koruyordu. Venedik'in simgesi olan kanallardan yoksun olmasına rağmen Hanya en büyük Yunan adasında değil de İtalya yarımadasında olduğunu düşündürerek en görmüş geçirmiş bir seyyahı bile aldatabilirdi. Rüzgar, taş, deniz feneriyle adayı fetheden Türklerden kalma kubbeli camiyi geçip korunaklı koya doğru eserken sakin Ege denizi de bu tatil kasabasını çeşnilendiriyordu. Limanın sıkışık mimarisi kol kola girerek yığınlar halinde gezinen turistlere rağmen rıhtımın yanındaki çok sayıda restorandan birinde oturan bir kişinin mutluluk ve aidiyet duygusuna kapılmasına yol açabilirdi. Hanya Girit'in en önemli şehrinin aşağı yukarı 60 kilometre batısındadır. Yeni yapılan otoyollar aracılığıyla adaya serpişmiş harika plajlara ve kışın öfkesinden korunmak isteyen Almanlarla İskandinavlara lüks toplu konutlar sağlayan yerleşim alanlarına bağlanır.
Nüfusunun transit özelliğinden ötürü hiç kimse Hanya'nın bir sokak kafesinde oturmuş, skoçunu yudumlayan, bir yandan da yük hayvanları misali, Girit'te kalışlarının hatıralarını yüklenmiş turistleri seyreden bu yeni sakinine dikkat etmiyordu. Beş keten pantolon ve polo yakalı ipek bir gömlek giymişti. Ayaklarında yumuşak deri makosenleri vardı. Turistler ona dikkat etmeye zaman ayırsalardı, onun da her şeyden kaçan zengin Almanlardan biri olduğunu sanırlardı. Nasıl da yanılırlardı ama. Ivan Kerikov Hanya'yı çok dikkatli ve bilerek seçmişti. KGB, CIA ve daha da önemlisi Wei Dong'un güvenlik güçleri tarafından arandığını bildiği için saklanacağı yerin birkaç kaçış yolu olmalıydı. Adanın engebeli iç kesimleri çok sayıda saklanacak yer sunarken Hanya'nın transit nüfusu onun tanınmayacağını büyük ölçüde garanti ediyordu. Eğer olay çaresiz bir boyuta ulaşırsa Libya tekneyle 10 saat mesafedeydi. Kerikov garsona bir içki daha getirmesi için işaret etti ve koltuğunda mutlulukla arkasına yaslandı. Bir yandan medeniyetin hoşluğunun tadını çıkarırken öte yandan da fark edilme korkusu duymadan oturup bekleyebileceği daha iyi bir yer gelmiyordu aklına. Zürih'ten ayrılmadan önce batıda faaliyet gösteren ajanlar için orada açılan KGB hesaplarının bazılarını boşaltmayı becermişti. Kendisine en az bir sene yetecek parası vardı. Garson içkisini getirdi ve Kerikov adama homurdanarak teşekkür etti. Atina'nın Sigdagma meydanındaki bir bankanın kasasında saklanan bilgileri kullanması için ona tek gereken aradan geçecek bir yıllık bir zamandı. Şayet doğru bir alıcı bulursa Amerika'yı ekonomik açıdan çökertmeye hevesli biri, o zaman Departman 7'nin arşivlerinden çalınan bu bilgilerin değeri sadece ve sadece milyonlarla ölçülebilirdi.
Kitabın sonu. 15 Nisan 2021. Sayfa 336.